Henüz uyumuştum ki pencere sesiyle irkildim. Uyku ile uyanıklık arasında bir yakaza halinde başımı hafifçe kaldırıp ne olduğunu anlamaya çalışacaktım ki pencereden yansıyan yoğun bir ışık hüzmesi gözlerimi kamaştırdı. Odanın bu kadar ışık aldığını girdiğim an fark etmemiştim. Pencerenin perdesi aralandı, içeriye giren yoğun rüzgar saçlarımı havalandırmaya başladı. Ancak bu sıradan bir rüzgara benzemiyordu. Şiddetle yatağın başında duran komodinin üzerindeki resim çerçevesi yere düşüverdi. Hemen kapının karşısındaki çalışma masasının üzerinde duran vazo devrilirken, kitaplığın ikinci rafından bir kağıt damarı tomarı dağılarak masanın üzerine serpildi. Fırtına çıkacak diye düşündüğüm sıra içimi bir ürperti kapladı, ancak rüzgar bir anda kesiliverdi. Dışarıya çıkmak istedim. Yattığım yerde doğrulduğumda pencereden içeri bir güvercin girdi. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Kendimi hemen yatağın köşesine atıverdim. İlk anda içeri girenin ne olduğunu anlamamış olacaktım ki çığlık attım. Çok geçmeden bunun beyaz bir güvercin olduğunu fark ettim. Bereket, içeriye giren sadece bir güvercindi. Bir yarası olsaydı onun nereye varacağını bilmeden uçmasıyla korkup bayılabilirdim. Güvercin usulca odanın içinde birkaç kez dönüp masanın üzerine kondu. Bu beyaz kuşun burada ne iş olduğu hakkında en ufak fikre sahip değildim. Sessizce onu izledim. Ne yapacağını merak ediyordum. Bir süre konduğu yerde bekledi. Etrafı süzdü. Başını bir sağa bir sola çevirip odanın her yerini inceledi. Bir şey yapmadan bekledi. Ne kanat çırpıyordu ne de uçuyordu. Bir şey bekler gibi bekledi. Birkaç dakika sonra nihayet kanatlarını çırpmaya başladı. Durduğu yerde sadece kanat çırpıyordu. Az önce rüzgarla beraber kitaplıktan masanın üzerine düşen kağıtlar güvercinin kanatlarıyla tekrar hareketlendi ve yere savrulmaya başladı. Güvercin masada hiçbir kağıt bulamayıncaya kadar çırptı kanatlarını ve sonra durdu. Bir süre bekledikten sonra uçtu. Pencereden çıkıp çıktı gitti. Hemen yerimden doğrulup pencereye koştum. Yarı açık pencereyi sonuna kadar araladım. Güvercine bakmak istedim ancak çoktan gitmişti. Neden geldi, neden gitti? Hiçbir şey anlamamıştım. Pencereden dışarıyı izlemeye başladım. Odanın penceresi Ahmet Rauf Bey'in dergahına bakıyormuş meğer. Ortasında küçük bir şadırvan bulunan ve çevresinde sıralı odaların olduğu bir yerde burası. Şadırvanın kenarında iki genç oturuyordu. Ellerindeki kitapları okuyorlar, birbirleriyle hiç konuşmuyorlardı. Hemen arkalarındaki odaların birinin kapısı açıldı. İçeriden sakallı üç adam çıktı. Aynı kıyafetleri giymişlerdi. Hepsinin üzerinde krem renkli bir gömlek vardı. İçlerinden biri kısa boyluydu. Başındaki takkesini çıkarıp diğerini uzattı. Heyecanla bir şey anlatıyordu ve sonra gülüştüler. Kendimi fark ettirmeden içeriye girdim. Pencereyi kapattım. Daha sonra yere savrulan kağıtları toplamaya başladım. Vazoyu tekrar yerine yerleştirdim. Ve hemen ardından kağıtları üst üste dizip rafa koydum. O sıra gözüme masanın üzerindeki rulo halinde sarılmış küçük bir kağıt ilişti. Bunca kağıt yere savrulmuşken bu nasıl masanın üzerinde kalmıştı? Yoksa az önce odaya giren güvercin mi getirdi? Hemen kağıdı alıp bağını çözdüm. Kağıdı açarak okumaya başladım. Sabret. Gönlüne bir ferahlık doğacak ve üzerine kapatılmış kapılar ardına kadar açılacak. Sabret, gelecek. Bu ne demekti şimdi? Kim gelecekti? Neye sabretmeliydim? Hiçbir anlam veremedim. Ya bir rüyadaydım ya da bu yazı bana ait değildi. Güvercinin getirdiği de belli değildi zaten. Belki en başından beri buradaydı ve ben fark etmemiştim. Olabilirdi. Eğer böyleyse başkasına ait bir notu okumuştum. Kendime kızmam gerekir böyle durumda. Başkalarının özeline dahil olmamam gerekirdi. Hemen kağıdı eski haline getirip masanın üzerine bıraktım. İçim rahatlamıştı. Olanları böyle düşününce üzerimden bir yük kalktı. Sır perdelerini dağıtmıştım böylece. Bana ait olmayan bir sırdı. Güvercin ise sadece bir tesadüf olmalıydı. Bu rahat bir şekilde başımı yastığa koyduğumda kendimi bu kez uykuya bırakmak için sabırsızlandım. Bir şey düşünmek istemiyordum. Sadece uyumak. Kaçabileceğim tek yerde uyku. Uyursam unuturum zannediyordum. Uyursam düşünmem ve acı çekmem. Uyku özgürlüğe açılan bir kapı gibiydi. Hiçbir şeye mecbur olmadığım, kimsenin hesap sormadığı yer. Gözlerimi tekrar kapadığım sıra bu kez odanın kapısı açıldı. Kısık bakışlarla mahmur bir halde içeri girenin kim olduğunu anlamaya çalıştım. Boğulu gözlerimle gelenin yüzünü seçemedim. Elimle gözlerimi ovduktan sonra tekrar baktım. Siyah paltosu, yeşil kareli pantolonu vardı üzerinde. Ayakkabılarını çıkarmamıştı. Kirli sakallı, birkaç günlük olmalıydı. Ancak yüzünü tam seçemedim. Odaya giren güneş gelenin yüzünü görmeme engel oluyordu. Yatağımdan tekrar doğruldum. Dağılan saçlarımı toplayarak odaya giren adama bakmaya çalıştım. Birkaç saniye sonra güneş ışığının kaybolmasıyla gelenin yüzünü görebildim. Aman Allah'ım, bu Naim'di. Beni nasıl bulabildi? Onu konağa kim aldı? Sen Naim'sin. Geldim Zührem, seni almaya geldim. Nasıl Naim? Beni nasıl buldun? Bunun bir önemi yok Zühre. Şimdi gitme vakti. Seni ardımda bıraktım. Her şey geride kaldı. Artık korkma. Seni konağa kim aldı? Ahmet Rauf Bey sayesinde girdim içeri. Ona her şeyi anlattım. Vicdanı el vermedi. Merhametli adam. Çok pişmanım ben Naim. Biliyorum Zühre ama sana kızmadım. Aksine haklıydın. Naim'in karşımda olmasına inanamıyordum. Rüyada gibiydim. Demek Ahmet Rauf Bey aşka hürmet eden biriydi. Peki o Naim'i içeri alırken babam neredeydi? Belki de şeyhinin yanında söz edememişti. Hemen ayağa kalktım. Olanlara hala gerçeklik atfedemiyordum. Bu kadar kısa sürede Naim'in beni bulması hayret vericiydi. Ona bir adres bırakmamıştım çünkü. Sadece bir mektup. Sahi, mektubu almış mıydı? Sana bir mektup yazdım Naim. Telaşla evden çıkınca masamın üzerine bıraktım. Sana ulaşmayacağını tahmin ediyordum. Okuyabilmem için dua ettim. Okudum mektubunu Zühre. Naim'in davranışları normal değildi. Soğuk bir yaklaşımla cevap veriyordu. Haklıydı. Yaptıklarım ona yıpratmış olmalıydı. Nereye gideceğiz Naim? İşte buraya diyerek arkasını işaret etti. Arkamı döndüm. Bir anda kendimi nehir kenarında bir kulübenin yanında buldum. Gözümün gördüğü her yer yeşillikti. Yer yer çiçeklerin olduğu yemyeşil bir yerdi burası. Bu nasıl olur? Konak o nereye gitti? Korkmaya başlamıştım. Naim'in soğuk davranışları bir anda mekan değiştirmemiz beni ürkütmüştü. Birkaç adım atıp hayal görmediğimi anlamaya çalıştım. Ancak her şey gerçek gibiydi. Neler olduğunu Naim'e sormaktan başka çarem yoktu. Naim, anlamıyorum. Tüm bunlar gerçek mi? Naim'e dönüp cevap almayı beklerken Naim nehre doğru yürüyordu. Arkasından seslendim. Beni duymuyordu. Belki duymak istemiyordu. Nehrin başına geldiğinde durdu. Ses tonumu bu kez biraz daha yükselterek seslendim. Ancak duymadı. Neden sonra kollarını iki yana açtı? Ne yaptığını izlemeye başladım. Konuşmuyordu. Sessizce nehri dinliyordum. Birkaç dakika sonra Zühre dedi. Seni tanıyana kadar Tanrı'nın varlığı hakkında şüphelerim vardı. Çok çıkmazlara girdim. Çocukken din konusunda iyi bir eğitim aldım. Ama yaşadıklarım, gördüklerim ve okuduklarım beni bambaşka inançlara sürükledi. Ama insanlık konusundaki inancımı hiç kaybetmedim. İnsanların özgürce yaşamaları için çalıştım. Elimden geleni yaptım. İstanbul sokaklarında haber yaparken gördüğüm acılar, zulümler, küçük çocukların cansız bedenleri ve dünyada olan savaşlar beni Tanrı'nın bu kadar zalim olamayacağı fikrine itti. Çocuklar neden ölür ki? Madem savaşlar var, madem o savaşlarda masum çocuklar sebepsizce yitiyor, o halde Tanrı nerede diye düşündüm. Ama emin değildim. Bir ikilemdeydim. Sonra sen çıktın karşıma. Küçük bir çocuğa yardım etmeye çalışırken gördüm seni ilkin. O an anladım ki her şey zıttıyla kaimdi. Zulüm varsa merhamet de vardı. Bir çocuğa gösterdiğin merhamet beni çok etkiledi. Hatta ağladım. Ne için ağladığımı bilmiyorum. Eğer kötü bir şey olmasaydı sen merhametini açığa çıkarmazdın. Çıkaramazdın ve o küçük çocuğa bakamazdın. Kötülük olmasaydı eğer seni belki göremezdim hiç. Böylesine merhametli ve güzel biri tesadüf olamazdı. Merhametini ve nazinin güzelliğini aldığın bir kaynak olmalıydı. Anladım ki Allah merhametini kötülüğe karşı gösterecekti. Bütün bu olanların bir hesabı olacaktı. Mazlumun ahı tutmalıydı. Anladım ki Allah merhametini kötülüğe karşı gösterecekti. Bütün bu olanların bir hesabı olacaktı. Mazlumun ahı tutmalıydı. Zalimden intikam almalıydı. O küçük kıza yardım etmen merhametin intikamıydı Zühre. Allah merhametini böyle göstermişti. Ve açık bir şekilde herkes görmüştü. Ve bizler körüz. Kalbimizle görmeyi bilmiyoruz. Senin bir melek olduğunu düşünmüştüm. Bu kadar iyi biri ancak melek olmalıydı. Ama beni terk edince anladım melek olmadığını. Melekler gitmezdi. Gitmek kötü değil mi? Ne yazık sen gittin. Gökyüzünü görüyor musun? Ay da gidiyor bak. Şimdi gitmek bana düştü. Çünkü ben de iyi biri değilim. Ve gittiler dedi Yaşar Kemal. Uçtu. Ne varsa ne yoksa. Siyah beyaz öpüşleri kaldı. Desem ki nereye? Nereye? Çıkar mı sesim? Duyarlar mı beni? Ben yalnızca şunu bildim. O güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler. Hepimiz içimizdeki iyiliği öldürüyoruz. Hiçbirimiz iyi şeyler biriktirmedik. Haklısın. Senin çok sevdiğin şair de haklı. Neydi adı? Cahit Zarifoğlu. İçimiz hep bir hoşça kal ülkesi. Hoşça kal Zühre. Ve bir anda kendini nehre bırakıverdi. Naim'i suyun üzerinde görünce dona kaldım. Hiçbir şey yapamadım. Yaşadığım olayın şokunu henüz üzerimden atamamıştım. Naim suyun üzerinde kıpırdamadan yatıyor ve nehrin akıntısında sürüklenip gidiyordu. Kendime geldiğinde yapabildiğim tek şey haykırmak oldu. Naim! Büyük bir korkuyla sıçradım. Titreyen ellerimi yatıştırmak için çarpan kalbimin üzerine koydum. Neyse ki sadece bir rüya görmüştüm. Bir o kadar gerçekti oysa ki. O şu an kapıdan girmişti. Kokusunu hissediyordum sanki. Bir kabusun gerçekliğinde yaşamaya başlamıştım. Bir günde bütünüyle değişen hayatım bana sadece ızdırap veriyordu artık. Sinemi yakan bu acı beni kendine esir ediyordu. Duygularımı kontrol edemez oldum. Gözyaşlarım hakimiyetim altından çıkmıştı. İstemsizce ağlıyordum. Yanağımdan süzülen yaşlar bir yangını alevlendiriyordu adeta. Hıçkırıklara boğulurken göğsümde keskin bir acı hissettim. Hata etmiştim. Naime çıkan yolumu terk etmiştim. Bunun ruhumda bir girdaba sebep olacağını fark edemedim. Bende derin yaralar açan şey de neydi böyle? Onu bu kadar sevdiğimi düşünmüyordum. Bir baba hürmetini bastıran, bu aşk hali nefesimi kesip yüreğimi sıkıştırırken reçetesiz tek dermanı o muydu? Aşkın yüreğimde Naim diye zuhur ettiği her vakte haksızlık etmiştim. Bunun henüz ilk günden beri beni öylesine çıkmazlara sürükleyeceğini nereden bilebilirdim? Nasıl hissedebilirdim acıları önceden? Bu dert gün geçtikçe daha çok boğacaktı beni. Kimseye anlatamam. Yüzüm de yok zaten. Kime anlatsam ayıplar beni. Tutunacak bir el bulamayacaktım artık. Bütün dallarını kırdım ağaçlarımın. Bahçemdeki çiçekleri kopardım. Kalanlarsa solup gittiler. Kalemini kırdım ruhumun. Zühre'den iz kalmayıncaya kadar yıpratacaktım kendimi. Bundan sonra böyle gidecekti belli ki. Güneş batmak üzereydi. Ve ayın kendini gösterdiği vakitti. Ama henüz ışığını yansıtmıyordu. O sıra pencereye tutuşturulmuş kandil ışıkları yansıyordu. Neler olduğunu anlamak için pencereye yöneldim. Perdeyi aralayıp açtım. Yüzüme vuran hafif bir rüzgar saçlarımı hareketlendirirken odaya güzel bir koku taşıdı birden. Pencereden etrafı süzmeye başladım. Gördüğüm şey beni harita düşürmeye yetmişti. Ortasında küçük bir şadırvan bulunan hemen çevresinde odaların bulunduğu bir avluydu burası. Az önce rüyamda gördüğüm yer. Bu nasıl olurdu? Burayı daha önce hiç görmemiştim. Ya rüya? Nasıl görebilirdim bunu rüyamda? Çok geçmeden şadırvanın yanı başına iki genç geliverdi. Şadırvanın kenarında oturup ellerindeki kitaplar hakkında sohbete koyuldular. Yine rüyada olduğumu düşündüm. Aklımı yitirebilirdim. Odanın etrafında telaşa dönmeye başladım. Ellerimi nereye koyacağımı bilmeden yüzümü ovuyor, önüme düşen saçlarımın heyecanla düzeltmeye çalışıyordum. Eğer aynı rüyadaysam burada bir not olmalıydı. Masamın üzerinde endişeyle baktığımda sadece vazoyu görmüştüm. Yeniden bir rüyaya düşmediğimi anladığımda derin bir nefes aldım. Ama az sonra bu rahatlamanın uzun sürmeyeceğini anladım. İçeri doğru açılan oda kapısının hemen solundaki duvarda bir tablo dikkatimi çekti. Tabloda bir yazı. Sabret, elbet gelecek. Yazıyı okuyunca Naim diye sayıklarken bütün korku bedenimi kaplamıştı. Dizlerimin üzerine çöküverdim. Burun direklerim sızlamaya başladı. Gözyaşlarım ise çok geçmeden yolunu bulacaktı. Ancak ağlamak rahatlatmıyordu beni. Haşmet Naim.
Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan. Ağıtları saklayıp seher vaktine, onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime, hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.